Araba sevdası. Recaizade Mahmut Ekrem.
Ayrım 10.
Bastonunu aldı, ağır ağır ikinci sette çıktı. Kenarda ayak üzerinde durdu. Zannediyordu ki kahveci koşarak bir sandalye getirecek de beyefendiye arz edecek. Öyle bir koşan olmadı. Biraz daha muntazır oldu, gene kimse gelmedi. O zaman garson diye kahvecilere doğru bağırınca seyircilerin alaycılarından bazıları Behruz Bey'i zevke alıp her biri birer birer ikişer defa kahveciyi çağırmak bahanesiyle tıpkı Bey'in edasını takliden garson, garson diye bağırdılar. Beyefendi bekledi, bekledi, bir gelen giden olmayınca tepeye doğru yürüyüp çıkmaya başladı. Fakat bu azimetinde de devam edemedi. Çünkü tepeye çıkıp inen mavi dizlikli, kırmızı kuşaklı, dar pantolonlu, bol donlu, şam hırkalı, gecelik entarili, saltası omuzunda, setresi kolunda yüzlerce seyircilerden her adımda bir tanesiyle ruberu geldikçe bu halden de sıkılıp kes köse kösa, eskölo karnaval edeje arrive diyerek geri dönmeye mecbur oldu. Gitti tekrar arabasına bindi. Arabayı biraz ileriye yürüttü. Siyah çerdeyi orada muntazır olmak üzere hayvanlara stop emrini verdi. Araba durduğu gibi Behruz Bey, siyah çerdesi geldiği zaman ne harekette bulunup konuşmak için de ne tedbir icra etmek lazım geleceği hakkında zihnini tekrar işletmeye başladı. Zihni bu planları tertiple meşgul olduğu kadar gözleri de yokuşun başından birer ikişer zuhur eden arabalara dikkat ediyordu. Bu suretle 2 saat bekledi. Mondio için gelmedi acaba? Saat 10. Acaba benim saat mi ileri? Andon, saat kaç? Onu geçer ekselans. Neye gelmediler bunlar? Ah parol, parol tutmazlar ki. Ha dur, geliyor galiba. Hayır değil. Dur bakalım, belki şu arabadır. Vah vah, o da değil. Keyfini mi bozdu? İzin mi alamadı? Yoksa yanlış mı anladı? Bir araba daha. Hay Allah belasını versin, boş. Bir daha geliyor, o da boş. Ne halt eder bunlar? Şu gelen kim? Bana pek bakıyor. Mektup mu getiriyor? Çok şey. Neye bakıyor bu herif? Semua semua. Hayır geçti. Of, ne kadar da başım ağrıyor. Keşfi, ah kanay. Tam 10 gündür de hiçbir yerde rast gelmedim. Elbette boş değil, bir entry'i var. Şu gelen herif üstü başı temiz bir uşağa benziyor. Bana da pek bakıyor, bir haberci olmalı. Andon, pasam. Şu gelen herifi tanıyor musun? Evet efendim. Kimdir o? Geçen günkü mektup getirdi, işte bu. Nasıl mektup? Hani su, ay unuttum adı, yok mu? Yani Kondraki. İşte onun adı. Hay Allah belasını versin. İşte bir, değilmiş, araba zannettim. İşte Behruz Bey böyle düşüne söylene 1,5 saat daha bekledi. Saat 11.30'a 18.30 geldi. Siyah çerde görünmedi. Bir yarım saat evvele kadar kah yokuştan çıkan bir arabayı sarışın hanımın arabasıdır diye ümitlenir, kah aşağıdan yukarıya gelen üstü başı temizce birisi kendisine dikkatlice bakınca gene Periveş Hanım'ın mektubunu hamil adamı zan ile aradığınız benim yolu söz söylemeye hazırlanırdı. Artık aşağıdan yukarıya bir araba da çıkmaz, öyle temiz giyinmiş uşak kıyafetli bir kimse de gelmez oldu. Seyirciler akın akın avdet ediyorlardı. Mevcut arabalar, hayvanlar aşağıya doğru Behruz Bey'in önünden geçip gittikçe arpa vaktinin geldiğinden dolayı Bey'in hayvanları da hırçınlığa başladılar. Siyah çerdenin 11.30'dan sonra da gelmesi ihtimali yoktu. Bey çaresiz avdete karar verdi. Hayvanları kırbaçladı, şimendifer suretiyle arabasını sürdü. Yarım saate varmadı, köşke vasıl oldu. 2. Behruz Bey köşke geldiği gibi salona çıktı. Eldivenlerini çıkarıp bir tarafa attıktan sonra kanepeye geçti, oturdu. 10 gün evvelki cuma günü akşamı nasıl düşündüyse gene öylece mütellimane düşünmeye başladı. Niçin gelmedi acaba? Niçin? Ne sebeple? Ah parol tutmazlar ki. Türk kadınları ne kadar biyen edike olsalar gene nafile. Hiç olmazsa bir haber göndermeli değil miydi? Şu sebeple gelemedim, pardon. Bugün çok beklemiş olmalısınız. Evet çok bekledim. 11.30'a kadar orada planti oldum. Affinizi dilerim. Filanca gün filanca yerde buluşalım. Bu sefer de ben sizi bekleyeyim de ödeşelim diye bir haber göndermek pek natürel bir şey. Ah, bu hanımlar da polites yok polites. Benim ne kabahatim var? Ben bir betiz yapmadım. Mektubu verdiğim zaman ampresmanla kabul etti. Hatta memnuniyetinden gülüyordu. Yalnız dansöz müdür, çengi midir nedir? Dargın dargın bir şey söyledi. Neydi anlayamadım. Ya sonra çabuk çabuk kaçmalarına ne mana vermeli? Mektubu okumuş olacağında şüphe yok. O mektup okunduktan sonraki muamelede başka türlü olmalıydı. Compte page de compliment. Safi amur, safi sentiman. Yazık. Çok yazık ki yerine gitmedi. O kadar yalvardım. Hiç görmeseydim daha iyi olurdu. O hınzır keşfi de nereden rast geldi de benim işimi bozdu. Sebep odur bütün bu şeylere. O olmasaydı kim bilir ne entrikler edip duruyordur da benim haberim olmuyor. Mutlaka onunla bir relasyonu olmalıdır. Boş yere haset haset diye bağırmamıştır elbette. Ondan sonra da bu soğukluklar başladı. Bu cuma bahçeye dinmediler. Ah bari mektubumu almayaydı. Ma pauvre lettre. Ne güzel de yazdımdı. O kadar özendiğim için bir işe yaramadı ya. Adam sende. Ne ehemmiyeti var ki? Elle n'est pas enfin la reine de beauté. Öyle ama ne kadar elegant, ne kadar spiritüel. Hiç düşünmeyeyim diyorum, olmuyor. Se pli forque moi. Of, demek ki seviyorum, seviyorum Vesselam. Yer aynası, yer elması. Ne kadar da hoş lakırdılar. Malheureux que je suis. Of, amour, amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est un tambour. Tout ce qu'il y a de plus bête. Enfin, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Böyleyse ne yapmalı? Aramalı, bulmalı, yalvarmalı. Arkasını bırakmamalı. Behruz Bey mülahazatının bazısında musip idiyse de ekserisinde değildi. Evvela sarışın hanımın parol tutmadığından şikayet ediyordu. Halbuki beyefendiye kimsenin parol verdiği yoktu. Saniyen parol olmayınca randevuya gelinmediğinden dolayı haber göndermeyi, itiraza filana da mahal olamazdı. Salisan Bey'in muhabbetnamesi kabul olunduysa da defi bela için kabul olundu. Hatta bunu anlamak için uzanan el de sarışın hanımın değil, refikası Gülşeker hanımın eliydi. Rabia'nın mektup okunmadı, yalnız açıldı, bakıldı. Ucundaki çiçeğin zarifliğinden, kağından mis gibi koktuğundan bahsolundu. Hamisen mektup okunamadığı için hanımların ondan sonraki muamelelerine kat ağı tesiri olmadığı gibi okunabilseydi de gene olmayacaktı. Sadisen mektup hep yerine gitti ki iki parça edilip büküldükten sonra bağlar başından bülbül deresine inerken solda kalan metruk kabristana fırlatılmakla hamile olduğu esrarı garabet medarı aşk-ı muhabbet mevdu mahremiyeti hamuşan edildi. Sabihan Keşfi Bey'in sarışın hanımla bir münasebeti olmak şöyle dursun, hatta evvelki cuma akşamından beri sarışın hanım Keşfi Bey'in hatır ve hayaline bile uğramamıştı. Lakin muhabbetnamenin güzel yazıldığı halde nafileye gittiği, sarışın hanımdan daha güzelleri bulunsa da halen fikren zarafetinin fevkaladeliği ve bir nazenini düşünmeye muktedir olmamak muhabbetten ileri gelir bir hal ise, beyefendinin sarışın hanımı sevdiği, hanımın yer aynası, yer elması teşbihlerinin hoşluğu, aşka trampete çaldırmanın münasebetsizliği cihetlerinde beyefendinin düşündüğü pek doğruydu. Fil hakika o muhabbetname bir şey dövr de stil değil miydi? O liyakatiyle onun yeri güzel kokulu, sımsıkı, sıcacık bir korsanın, altında hissiyat-ı müheyyice-i garam ile çırpınıp durur ateşli bir kalbin üzeri olacakken, yarı belinden kırılmış, yazısı silinmiş, sakit ve samit, barit ve camit yerlerde yatan bir mezar taşının sinegahı oldu. Ne kadar yazık. O muhabbetnamenin içindeki o güzel sözler, o zarif teşbihler, o parlak ibareler, o nazik hisler hiç olmazsa bir hayali temir edip bir fikri aldatmalı. Hiç olmazsa bir ruhu tehiç edip bir kalbi ağlatmalıydı da kabristanı fenaya gidecekse bari ondan sonra gitmeliydi. Fil hakika sarışın hanım hüsnü beha ve endamı dilrubasıyla misli az bulunur güzellerde ne değilse de ondan daha güzelleri bulunmak da mümkünatlandı. Hatta tenezzühgâhı hayalideki yeşil renkli havuzun içinde kuğularla sebahat müsabakasına çıkışan nenflerden bir tanesinin sarışın hanıma nispeten daha güzel, daha endamlı olduğuna Behruz Bey elmas arabanın gümüş tekerleği yanında meşgulü niyaz iken gizlice dikkat etmişti. Lakin sarışın hanımın etvari muamilatında, tekellümünde, tebessümünde olan zarafet ve letafet o peri kızında bile yoktu. Fil hakika siyehçerde gelecektir diye Çamlıca'da 11:30'lara kadar zemin intizara planti olmak pek ziyade can sıkılacak ve kendisinden bütün bütün yüz çevirip bilinmeyen namını bir daha kale almayacak ve elmas arabasını fimabat hayali uğratmayacak şeylerdendi. Fakat elmas araba beyin hayali parkından bir dakika olsun dışarı çıkmıyor, siyehçerde ise o arabadan bir saniye olsun aşağı inmiyordu. Bu sebeplerle kendisini ister istemez Behruz Bey'e de düşündürüyordu. Bir adamın mahbubesini düşünmesi ya adavetten veya muhabbetten ileri gelir. Behruz Bey'in siyehçerde ya adaveti hasıl olmamıştı. Öyleyse neden onu mutassıl düşünüyordu? Demek ki seviyordu. Fil hakika bir lak için yer aynası teşbihi ne kadar parlak ve o aynaya akseden elmacıklı, kuru, esmer bir yanak için yer elması tevcihi ne kadar toparlak düşmüştü. Hele yer aynasının Fransızcası olan glas perter yahut miroir terrest tabirleriyle teşbihteki kıymet ve zarafet daha iyi takdir olunmuyor muydu? Yalnız yer elmasından meram, şalgamın arkadaşı olan ve burjuva pilaları teşkil eden mahut yamru yumru şey olmak lazım geleceği cihetle bunun Türkçesi patates olan pomme de terre ile tercümesi münasip görülemediğinden teşbih frenkleştirilemeyip kalmıştı. Ama bir kere yer aynasının içine girmiş bulunduğu için bu da başka coşa gitmek liyakatını ihraz etmişti. Fil hakika aşkın trampetiyle hiçbir münasebet olmadığı halde Monsieur Pierre cenapları tarafından kes köse lamur, c'est un tambour, c'est un tambour denilmiş olması betizden başka ne olabilir? Hiç olmazsa lir diyeydi gene bir şeye benzerdi. Sevdaya borudur diyenler de vardıysa bunlar kanunu muhabbeti tanımayanlar, rebabı aşkı dinlemeyenlerdir. Tambur ve udun, santur ve kemanın ahengi hazin ve namat-ı dilnişininde gizlenen, nevehat-ı sevdaya aşina olanlar, aşk hiçbir vakitte zurnaya, boruya, bahusus davula, trampeteye benzetemezler. Ama Monsieur Pierre gibi amur de fam düşmanı bunak herifler öyle hezeyanlar söylerlerse de, Behruz Bey de onlara karşı beddiye mukabili gıyabiyede bulunur. İşte Bihruz Bey teşrih ve tavsil ettiğimiz mülahazat ve tefekküratıyla meşgul ve melul olduğu cihette akşam tamını unutmuştu. Bir aralık salona giren Michel'in "Votre Excellence est servi" demesi üzerine uykudan uyanır gibi zihnini o gavailden sıyırıp kurtarmaya çalışarak salamanjeye gitti. İster istemez sofraya oturdu. Her yemekten birer ikişer lokma almak suretiyle ağzını oynatmaya başladı. Dalgın dalgın karşısına bakınıp dururken Monsieur Pierre'in hayalini görüverdi. Bunun üzerine Monsieur'ün Amour de Femme hakkında evvelki cuma akşam işittiği sözleri birer birer zihninden geçirerek ihtiyara biraz hak vermek tarafına meyil gösterdi. Monsieur Pierre dememiş miydi ki kadınlar melaike-i azabın yeryüzünde peyda olmuş nazireleridir ki bizi cennet kapısından cehenneme ilka ederler. İşte Bihruz Bey'in şimdiki hali o sözün ahkamına mutabıktı. Zavallı bey içinde bulunduğu cahimi yesu ızdıraba kendi hayalinde teşkil ettiği parktan daha mamur bir gülşeni pür sefayı emelden geçerek düşmüştü. Evet, Siyehçer'de bey iktida o kadar ümitlerle perverde ettikten sonra böyle yesu eleme ilka etmeliydi. Ah lefam lefam, ekselans sana söylemiyorum be herif, komtu ebet. Pardon ekselans, zannettim ki bana söylersiniz. Bihruz Bey'in sofra başındaki endişeyi can güdazı sevda neticesi olarak iptida sabırsızlıkla yüreğinden holkumuna kadar çıkan ve sonra dalgınlıkla ağzından dışarıya fırlayan ''Ah kadınlar, kadınlar'' inini şikayetini, Michel Ağa kendisine ait bir hitap-ı itap gibi anladığından istizaha kalkışmakla beyi bütün bütün hiddetlendirdi. Ve deserden varf-ı nazar ederek yemek salonunu terk etmesine sebep oldu. 3. Bihruz Bey salamanjede çıktığı gibi doğruca kabine de travayına gitti. Mumlarını yaktı. Armuvarını açtı. İçinden mektup gibi bükülmüş bir kağıt çıkardı. Orta yerdeki masanın üzerine koydu. Kendisi bir sandalyeye geçti. Masanın yanına oturdu. Bükülü kağıdı açtı. Bunun arasından bir diğer kağıt daha çıktı. Bunları kemali dikkatle mütalaaya başladı. Bu kağıtlar Perifeş Hanım'a Gülşeker Hanım'ın yediyle takdim olunan muhabbetnamenin müsveddesi ve ona melfuh bulunan kuplelerinden suretiydi. Bunları mütalaadan maksadıysa münderecatı içinde maşukay-ı siyehçerdenin mucib-i infali olacak bir fena lakırdı, bir çirkin ibare, bir manasız kelime olup olmadığını anlamaya münhasır idi. Bihruz Bey iptida muhabbetnameyi süzerken o aşikane sözleri ziyadesiyle beğenir, o santimental ibarelerden bizzat fevkalade müteessir olur ve bunları okumuş olması lazım gelen maşukay-ı bir mürüvvetin nasıl olup da insafa yani Çamlıca'ya gelmediğini düşündükçe taaccübe düşerdi. Bu sizi görerek, bu sizin letafetiniz içinde natürün en sevimli işlerinden birisini admire edecektir ki, kendimi kandırdım ki benim fikirlerim mütecasirane olduğu kadar sehivli değilmiş. Zira hep benim mağrur safsatalarım karşı konulması muhal bir letafetten, bir cazibeden beni müdafaa edemedi. Aşka cesurane karşı koymuştum. Aşk kendi kudret ve kuvvetini dil firip bir şey üzerinde kamaşmış gözlerime karşı kamilen arz-ı ishal ederek beni cezalandırıyor. Böyle dilşikar sözler, böyle sevda nevaz tabirlerle dop dolanan bir name-i muhabbetin nasıl olup da Sarışın Hanım'ın gönlünü aldatmaya kifayet edemediğini Bihruz Bey taaccüplerle beraber teessüfler etmekte haklıydı. Evet, küçük hanımefendi bir görüşte aşık olunabiliyor, tekmil hayat için tapınılabiliyor, o müennese ki yalnız süratli bir gölge gibi görülmüştür. Bunun ispatı sizsiniz ey cismi latıf. Bu fıkrayı okuduğu zaman bir çare Bihruz Bey o kadar tuşe oldu ki hemen ağlayacaktı. Bereket versin fıkranın içindeki müennes kelimesinin manasını ve orada ne iş olduğunu unuttuğundan bunu anlamak için muhabbetnamenin Fransızcasına ve sonra da Biyangi ve Hançeri lügatlerine müracaat mecburiyet ve meşguliyeti kirpiklerine kadar gelmeyi istidat gösteren Sirişki tesiratı muvakkatten durdurmuş idi. Fıkrada tekmil hayat için tapınılabiliyor o müennese ki ibaresi Fransızcasındaki L'homme todore pour la vie selkönün tam tercümesi olduğunu epeyce bir zahmetle anladıktan sonra Bihruz Bey fıkrayı tekrar okudu ve ilk okuyuştaki tatlı mahzunluğu bulduysa da gözleri bu defa yaşarmak istidadını göstermedi. Bu mahzunlukla mütalaada devam ediyordu. Muhabbetnamenin en çok yürek yakıcı parçalarından aşk, aşk, bana bu keskin ateşleri hissettirişin bilahire mefrizi olmuş, şiddetli bir pasyonun ümitsizliği içinde terk etmek içinse beni bitirdin fıkrasını okuyunca, biraz evvel menbaını avdet etmiş olan kataraltı tesirinden birkaç tanesi kirpiklerinin ucundan elindeki kağıdın üzerine tıp tıp diyerek düştü. Bu damlaların sukutu Bihruz Bey'in yüreğini daha ziyade tuşe ettiğinden bir çare aşık kendini bütün bütün âlâm-ı yese terk ile yeni konu ağlamak istediyse de aşıklığının en büyük nişane-i temayüzü olan kabiliyeti bükasından husule gelen nihane memnuniyeti o bükayı tesürü giriye-i sürura çevirdi. Fakat o da çok devam edemeden kesildi. Muhabbetname yukarıdan aşağıya kadar fıkra be fıkra, ibare be ibare, nazarı muayeneden geçirilerek içinde fena bir söz olmadığı ve bilakis her sözü bir başka tesiri, bir başka neşeyi havi bulunduğu anlaşıldıktan sonra müsvedde bir tarafa bırakılarak nevbeti muayene kuple suretine geldi. Kupledeki lugatlardan çoğunun manalarını unutmuştu. Lugat-ı Osmaniye'ye müracaatla bunları tekrar öğrendi. Hepsi de güzel manalara delalet ediyordu. Geçen defa üç noktalı çerdedir diye bakmış olduğu cerde kelimesinin sarı demek olduğunu hatırda pek iyi tutmuş olduğu halde buna bir kere daha baktı. Bu sefer kelimenin lügatte bir noktayla yazılmış olması ve tarifinde sarı renk cümlesini at ki kuladan açıktır sözlerinin takip etmesi nazara dikkatini celbetti.
Ayrım sonu.